Ayrım 11, sayfa 108. Pazar günü ışıl ışıl güneşli, ağır bir havayla aydınlanmıştı. Sanki yazı müjdeleyen günlerden biriydi. Vahşet şekillerinde pek bir gelişme sağlanamamıştı. Ve sıra domuz kesmeye gelince barbarlık dönemlerinden kalan yöntemlere başvuruluyordu hala. Irene bu olayı pitoresk bir tören olarak yorumluyordu. Çünkü şimdiye dek bir tavuğun bile öldüğünü görmemişti. Domuzları da sadece canlıyken gözlemişti. Dergi için bir yazı yazmaya hazırlanıyordu. Bu yaşananlar onu öyle heyecanlandırmıştı ki. Francisco'ya ise sanki bilinmeyen bir bölgeye girmiş gibi geliyordu. O hafta ilkbahar gelivermişti. Çayırlar yemyeşil kesilmiş, mimozalar açmıştı. Çalılar uzaktan bakıldıklarında üzerlerine arı üşüşmüş gibi görünüyorlardı. Yanlarına varıldıklarında ise kokuları baş döndürüyordu. Böğürtlenlerin, mor dikenlerin üzerleri kuş doluydu. Havada böceklerin vızıltısından başka şey duyulmuyordu. Rankuleoların evlerine vardıklarında çalışmalar başlamıştı. Ev sahipleri ve komşuları bir ateş yakmışlardı. Çocuklar bağırışarak, gülerek, dumandan öksürerek koşuyorlar. Köpekler tencerelerin yanlarında neşeyle bekçilik ediyorlar. Bu bayramdan kendilerini artacakları hesaplıyorlardı. Rankuleolar yeni gelenleri nezaket göstererek karşıladılar ama Irene onların yüzlerindeki kederi okumakta gecikmedi. Bu nazik görünümün altında bir kaygı gizliydi. Ne var ki bundan Francisco'ya söz edecek zaman bulamadı. Çünkü tam o sırada domuzu bağlamış getiriyorlardı. Ailenin gereksinmeleri için beslenmiş iri bir hayvandı. Bunun dışındakiler pazarda satılmak üzere yetiştirilmişlerdi. Bir uzman doğduktan birkaç gün sonra hayvanları seçiyor, elini hayvanın boğazına sokup muayene ediyor, etin niteliğini böylece garanti altına almış oluyordu. Bu hayvan aylarca tahıl ve sebzeyle beslenmişti. Ötekiler ise sadece evin artıkları ile yetinmişlerdi. Bir kenarda yalıtılmış, hapis olarak sonunu beklemiş, bu arada yağ bağlayarak yumuşak butlar geliştirmişti. Hayvan o gün domuz ahırı ile sunak masası arasındaki 200 metreyi ilk kez yürümüş, ölüme mahkum olan bedenini titreyen bacakları ile zorlukla sürüklemiş, ışığa kör, korkuya sağır olmuştu. Irene onu gördüğünde bu et yığınını o üç koca adamın nasıl keseceğini akıl sır erdirememişti. Ateşin yanına iki varil üzerine direkler dikmişlerdi. Kurban gelince Hipolito Ranculeo yükseğe kaldırdığı bir baltayla yaklaştı ve silahın arka yüzüyle kurbanın alnına bir darbe vurdu. Domuz yere baygın yığılırken attığı çığlıklar dağlarda yankı yaptı. Sabırsızlıktan çıldıran köpekler ise bu sesten irkildiler. Birkaç adam hayvanın ayaklarını bağladılar ve binbir güçlükle onu masaya yatırdılar. Sonra devreye uzman girdi. Kadınlar da hemen hemen hiç rastlanmayan bir yetenek olan öldürme yeteneğiyle doğmuş bir adamdı bu. Gözleri kapalı bile olsa bir hareketle yüreğin yerini bulabiliyordu. Çünkü onu yönlendiren anatomik bilgisi değildi, cellat ruhuydu. Hayvanı kurban etmek için uzaklardan gelmişti. Bu iş gereğince yapılmalıydı. Çünkü beceriksizce yapılırsa hayvanın inlemeleri bütün köyün sinirlerini ayağa kaldırırdı. Sapı kemikten çeliği parlak bir bıçak çıkardı. Bunu bir Aztek rahibi gibi iki eli arasına aldı, sonra bunu hayvanın boynuna sapladı. Sonra da karnına kadar indirdi. Domuz umutsuzca inledi. Sonra sıcak bir kan fışkırması yakındakileri ıslattı. Sonra da yerde bir gölcük oluşturdu. Köpekler buraya üşüşerek bunu yalamaya koyuldular. Dinya hemen bir kova yanaştırdı. Az sonra kova kan dolmuştu. Havada tatlımsı bir kan ve korku kokusu vardı. O anda Francisco Irene'nin yanında olmadığını fark etti ve gözlerini şöyle bir dolaştırınca kızın yerde baygın yattığını gördü. Ötekiler de o anda bunu görerek çığlıklar atmaya başladılar. Francisco yere eğilerek onu sarsmaya, gözlerini açtırmaya çalıştı. Genç kız konuşabildiği ilk anda "Buradan gitmek istiyorum." diye yalvardı. Ama arkadaşı sonuna kadar kalmaları konusunda ısrar etti. Buraya sırf bunun için gelmişlerdi. Ona sinirlerini kontrol altına almasını ya da meslek değiştirmesini söyledi. Hani o perili evde de bir kapı gıcırtısı nasıl kızın buz kesilip kollarına atılmasını sağlamıştı, bunu anımsamalıydı. Francisco arkadaşını tatlı sözlerle yatıştırmaya çalışırken hayvanın çığlıkları kesildi ve öldüğüne karar verildi. Irene de ayağa kalkmayı başardı. Ama çalışmalar sürüyordu. Önce cesedin üzerine kaynar su döküldü. Bir demir parçasıyla tüyleri yüzülerek parlak bir deri çıkartıldı ortaya. Hayvanın pes pembe ve pürüzsüz derisi yeni doğan bir bebeği andırıyordu. Sonra da iç organlarını temizlemeye, çocukların meraklı gözleri altında kana bulanmış köpeklerin önünde hayvanın sırtındaki yağı almaya başladılar. Kadınlar kanalın içinde metrelerce bağırsağı yıkadılar ve bunu sonradan domuz kanıyla yaptıkları bir tür içkiyle doldurmak için şişirdiler. Bundan sonra pişirdikleri çorbadan bir tas doldurup kendine gelmesi için İrene'ye uzattılar. İçinde koyu renk pıhtılar yüzen vampir çorbası genç kızı ürküttüyse de ev sahiplerini kırmamak için bunu içti. Üstelik bu çorba pek leziz olduğu gibi iyileştirici gücü olduğu da kesindi. Birkaç dakika sonra İrene'nin yanaklarına renk, yüzüne neşe geldi. Günün geri kalan saatlerini fotoğraf çekerek, yiyerek, bir testiden şarap içerek geçirdiler. Bu arada büyük teneke kovalarda hayvanın yağı eritiliyordu. Domuzun yağ tabakaları sonradan tereyağında pişiriliyor, büyük süzgeçlerle alınıp ekmeğin yanında sunuluyordu. Sonra hayvanın karaciğeri ve yüreği pişirilip sunuldu. Güneş batarken herkesin başı dönüyordu. Erkeklerin içkiden, kadınların yorgunluktan, çocukların uykudan, köpeklerinki de yaşamlarında ilk kez tam olarak doymuş olmaktan. İşte o zaman İrene ve Francisco, Evangelina'nın bütün günü hiç ortaya çıkmamış olduğunu fark ettiler. ''Evangelina nerede?'' diye sordular Dinya Ranculeo'ya. Kadın hiçbir yanıt vermeden başını öne eğdi. Bunun üzerine İrene, tuhaf bir şeyler olduğunu sezinleyerek, ''Asker olan oğlunuzun adı neydi?'' diye sordu. ''Pradelio del Carmen Ranculeo.'' Annesi bunu söylerken elindeki fincandan titremekte olduğu anlaşılıyordu. İrene onu tatlılıkla tuttu ve bahçenin sakin bir köşesine doğru yürüdü. Artık buralar gölgelenmeye başlamıştı bile. Francisco da onları izleyecek olduysa da kız onu başıyla durdurdu. İki kadının yalnız kalırlarsa daha rahat konuşacaklarını biliyordu. Batan güneşin solgun ışığı altında Dinya Ranculeo, kalemle boyalı gözleri, rüzgardan dağıtılmış saçlarıyla, kim bilir hangi dönemlere ait giysisi ve bileğinde şıngırdayan bilezikleriyle karşısında duran kıza baktı. Aralarındaki görünüm uçurumuna rağmen bu kıza gerçeği anlatabileceğini biliyordu. Çünkü özde kardeştiler, bütün kadınların kardeş oldukları varsayımına dayanarak. Bir önceki pazar günü gece, herkesin uykuda olduğu bir anda Juan de Dios Ramirez ve emrindeki askerler, Francisco'nun fotoğraf şeritlerini mahveden o adamlar geri dönmüşlerdi. Çavuş Faustino Rivera, arkadaşı Manuel Rivera'nın oğludur. ''Hani şu tavşan dudaklı?'' diye açıklamada bulundu Dinya Ranculeo. Rivera eşikte durarak köpekleri tutmuş, teğmen eşyaları tekmeleyerek elindeki silahla çevresindekileri tehdit ederek yatak odasına dalmıştı. Yarı uyanık olan tüm aile halkını ayağa kaldırıp duvara dayatmış ve sonra Evangelina'yı alıp jipe doğru sürüklemişti. Ailesinin Evangelina'yı son gördüklerinde arabaya binmeden önce karanlıkla parlayan beyaz geceliği olmuştu. Bir süre kızın kendilerini çağıran seslerini duymuşlardı. Şafağa kadar yürekleri ezilerek bekleşmişler, güneşin ilk ışıkları ile karakola koşmuşlardı. Onları karşılayan görevli, kızlarının geceyi bir hücrede geçirdiğini ama sabah serbest bırakıldığını söylemişti. Pradelio'yu sorduklarında, onun başka bir bölgeye atandığını öğrenmişlerdi. İşte o zamandan beri ne kızımızdan bir haber alabildik ne de Pradelio'dan, dedi annesi. Evangelina'yı bütün köyde evleri tek tek dolaşarak aramışlar, yollardan geçen kamyonları durdurup haber sormuşlar. Protestan rahibini, pederi, şifa dağıtan hocayı, süt annesini sorgulamışlardı. Ama kimse onlara bir yol gösterememişti. Irmaktan dağ tepesine kadar her yeri dolaşmışlar, kızı bulamamışlardı. Rüzgar adını dağ tepe dolaştırdıysa da 5 günlük aramadan sonra kızlarının vahşet tarafından yutulduğuna karar vermişlerdi. O zaman yaz giysilerini giymişler ve Floreslerin evine acı haberi vermeye gitmişlerdi. Buraya vardıklarında utanç doluydular. Çünkü kendi damları altında Evangelina acıdan başka bir şey tatmamıştı. Kendi öz annesiyle büyüseydi çok daha mutlu olabilecekti. Böyle deme demişti Bayan Flores. Görmüyor musun? Kederler kimsenin peşini bırakmıyor. 1 yıl önce kocamı kaybettim. 4 oğlumu götürdüler, benden koparttılar. Senin Evangelina'ya yaptıkları gibi. Bu onun kaderiymiş dostum. Suç senin değil, benim. Çünkü kadersizlik benim kanımda dolaşıyor. 15 yaşındaki sağlıklı yapılı Evangelina Flores, kendini büyüten annesinin odasında, kapı arkasında tünediği tabureden bu konuşmaları dinlemişti. Dinya, Ranculeon'unkine benzeyen esmer ve aydınlık yüzü, kare biçiminde elleri, geniş kalçaları vardı ama gene de kendini onun kızı gibi hissedemiyordu. Çünkü bebekliğini geçirdiği kollar, sütünü emdiği memeler başkasınındı. Gene de nedense kaybolan bir kız kardeşten daha başka bir şeydi. Değiştirilmiş olan kendisiydi ve kendi yaşamı, ötekinin yaşadıklarıydı. Ve Evangelina Ranculeo ölürse bu kendi ölümü sayılacaktı. Belki de işte o anda gelen bu aydınlık düşünce ile Evangelina Flores daha sonraları onu adalet aramak üzere tüm dünyayı itecek olan bilince kavuştu. Dinya bütün bunları anlattı ve sözleri sona ererken ateşin de son kıvılcımları ışıldıyordu. Gece ufka inmişti bile. Artık yola çıkma saati gelmişti. Irene Beltran kadına kızını başkentte de arayacağına söz verdi ve ona bir haber almaları halinde haberleşebilmeleri için ev adresini bıraktı. Sonra kucaklaşarak vedalaştılar. O akşam Francisco genç kızın gözlerinde değişik bir bakış sezinledi. O her zamanki gülümseme ya da şaşkınlık belirtisi silinmişti sanki. Kararan göz bebeklerinde keder okunuyordu. Hani okaliptüs yapraklarındaki o kara çizgiler gibi. İşte o zaman Francisco arkadaşının o saflığını yitirdiğini ve artık gerçeği görmekten onu hiçbir şeyin alıkoyamayacağını anladı. İki arkadaş o bilinen yerleri bu kez umuttan çok inatla dolaşarak Evangelina'yı sordular. Buraları gezen bir tek onlar değildi. Cezaevinde, emniyet merkezlerinde sadece deva bulmaz işkence görmüşlerin deli gömleği giydirilerek girdikleri o yerlere Francisco Leal ve Irene Beltran bu yollardan daha önce de geçmiş olanlarla yürüyorlardı. Acının kümelendiği her yerde olduğu gibi burada da insanoğlunun dayanışması kederlere karşı koyabilmenin bir ilacıydı. ''Ya siz kimi arıyorsunuz hanımefendi?'' diye sordu Irene kuyrukta beklerken. ''Hiç kimseyi kızım. 3 yıl boyunca kocamın izini sürdüm.'' Ama artık o huzur içinde uyuyor. Neden buradasınız o halde? Bir arkadaşıma yardımcı olabilmek için derken bir başka kadını işaret ediyordu. Birbirlerini yıllar önce tanımışlardı ve birlikte kapıları çalarak, görevlilere yalvararak, askerlere para vererek mümkün olan her yeri dolaşmışlardı. Biri daha şanslı çıkmıştı. Hiç olmazsa artık kocasının kendine gereksinmesi olmadığını öğrenmişti. Ne var ki arkadaşı arayışını sürdürüyordu. Onu nasıl yalnız bırakabilirdi? Üstelik artık hüzünlenmeye, aşağılanmaya alışmıştı. Bütün yaşamı, ziyaret saatleri ve yasal açıklamaların çevresinde dönüyordu. Tutuklularla ilişkiye girebilmek için gerekli işlemleri biliyor, kimden bilgi alınacağını da anlıyordu. Evangelina Ranculeo Sanchez, 15 yaşında, Los Riscos'ta bir sorgulama için alıkonmuş. Ama sonra bir daha gören olmamış. Onu aramaktan vazgeçin. Mutlaka ileri gitmişlerdir. Savunma Bakanlığı'na gidin, yeni listeler asılmış. Haftaya bu saatte dönün. Saat 5'te bekçilerin nöbet değişimi var. Antonio'yu arayın, o iyi bir insandır, size bilgi verebilir. En iyisi morgdan başlamaktır, böylece zaman yitirmezsiniz. Jose Leal'in de bu konuda deneyimi vardı. Çünkü yaşamının büyük bir bölümü bu işlerin içinde geçiyordu. Rahip olarak kurduğu ilişkilere başvurdu. Sivillerin asla giremeyeceği yerlere böylece girmeyi başarıyordu. Sonra onları eski, gri, terk edilmişe benzeyen bir binada barınan morga götürdü. Burası adına yakışır bir biçimde insanı kötü duygulara sürükleyen bir yerdi. Buraya kimsesizler, hastanelerde yatan isimsiz hastalar, sarhoşluk sonucu ölenler, kim vurduya gidenler, parmakları dibinden kesilmiş, teneke tellerle sarılmış, alevlerle yüzleri yanmış, tekmelerle her yanı morartılmış, kim olduğunu anlamaya asla olanak olmayan bedenler bulunuyordu. Bütün bunların son kaderleri genel mezarlığın 29 nolu adasında kimliksiz bir mezarlığa gömülmekti. Buraya girebilmek için komutandan izin almak gerekliydi. Ama Jose buraya çok sık geldiğinden onu tanıyorlardı. Gönüllü avukatlar yaşamaları halinde onların davalarını almaya hazır olduklarını belirtirlerken, o ve başka rahipler ellerinde tanımaları gereken insanların fotoğrafları ile bu cesetlerin aralarında dolaşıyorlardı. Pek ender olarak bu yitiklerden biri sağ olarak bulunuyordu. Ama gene de ilahi bir güçle ailelere hiç olmazsa huzurlu bir mezara gömebilecekleri bir ceset teslim etmek bile onlar için başarı sayılıyordu. Francisco, ağabeyinden morgu o denli çok dinlemişti ki, İrene'ye dışarıda kalması için yalvardı. Ama kızın içinde yanan bu gerçeği öğrenme arzusunu fark etti ve onun da eşiği aşmasına ses çıkarmadı. Francisco, hastanelerde ve akıl hastanelerinde yaşadıkları yüzünden dayanıklı bir erkekti. Ama buradan çıkarken o da kendini altüst olmuş hissetti. Üstelik bunun etkisinden uzun zaman kurtulamadı. Bu yüzden arkadaşını da çok iyi anlayabildi. Soğuk hava dolapları bunca cesedi barındırmaya yetmediği gibi bunları tek tek masaların üzerlerine yatırmaya bile yer yoktu. Bu yüzden depo diplerinde cesetler üst üste yığılmış olarak duruyorlardı. Hava formaldehit ve nem kokuyordu. Kirli, lekeli duvarları geniş salonlar gölgeliydiler. Arada sırada asılı olan lambalar, koridorları, ölülerin kaldığı bölmeleri ancak aydınlatabiliyordu. Bu mekanlarda müthiş bir mutsuzluk egemendi ve tüm gününü burada geçirenler sonunda derin bir kayıtsızlığa kapılıyorlardı. Artık hepsi acıma duygularının köreldiğini hissediyorlardı. Her biri ölümü sıradan bir olay olarak görüyor ve kendi amacı yolunda ilerlerken yaşam denen şeyi unutuyordu. Otopsi masaları üzerinde kahvaltı eden, şişmiş cesetleri görmezden gelerek radyodan spor programları dinleyen ya da o gün gelen cesetlerin başını beklerken bir yandan da depolarda kağıt oynayan görevlileri gördüler. Az sayıda olan ve çıplak olarak yatan kadın cesetlerini bir bir incelediler. Francisco ağzının tükürük dolduğunu, elinin içinde tuttuğu Irene'nin elinin titrediğini hissediyordu. Genç kızın beti benzi atmıştı. Gözleri allak bullak bakıyordu. Sanki pis kokulu bir lağımın içinde yüzmekte olduğunu sanıyordu. Cehennemi andıran bu görünüm ve sonuna kadar zorladığı hayal gücü bile bunca vahşeti asla kabul edemiyordu. Francisco şiddetle karşılaşması gereken bu anda geri adım atmayı düşünmüyordu. Yer altında gizlice hareket eden o uzun insanlık çizgisinin bir uzantısıydı burası da. O kapalı kapılar ardında hareket eden diktatörlüğü de çok iyi tanıyordu üstelik. Hiç kimse onun göçmenler, mesajlar, kaynağı belirsiz yerlerden gelen paralar, yurt dışına gönderilecek isimler, tarihler ve paralar trafiğinin içinde olduğundan kuşkulanamazdı. Günün birinde birisi bunun öyküsünü yazmak istese hiçbir kanıt bulamazdı. Şimdilik baskı ona dokunmamıştı. Her zaman bıçağın sırtında ilerliyordu ve tam anında kayıp kurtulmayı başarıyordu. Sadece bir kez onu da rastlantısal olarak yakalamışlar ve saçlarını sıfır numaraya vurmuşlardı. Psikolog olarak çalışmayı sürdürdüğü o dönemde muayenehaneden dönerken gelip geçeni toplayan bir ekibe rastlamıştı. Sıradan bir kontrol olduğunu düşünmüştü ve kimlik belgelerini uzatmıştı. Ama pençe gibi iki el onu motosikletinden aşağı çekmiş ve silah göğsüne dayanmıştı. "İn aşağı İbni herif." Bu beklenmedik durumda yalnız değildi. Öğrenci sayılabilecek yaşta bir iki genç de yere diz çöktürülmüşler ve iki büklüm edilmişlerdi. İki asker onları silahları ile gözlerken bir tanesi onları saçlarından yakalamış, tıraş etmişti. Yıllar geçtikten sonra bile bu anı anımsarken bir iğrenme ve güçsüzlük hissederdi. Üstelik geçen zamanla bu olayın kesinlikle ötekileri oranla çok önemsiz bir şey olduğunun bilincine varmasına rağmen. Askerlerle tartışmayı denemişti ama tek kazancı sırtına yediği bir tüfek dipçiği darbesi olmuştu. Kafa derisinde de birkaç yarık açmışlardı. O akşam eve döndüğünde şimdiye dek yaşamadığı bir aşağılanmayı yaşamaktan ötürü öfke kusuyordu. "Sana söylemiştim, dolaşıp saçları sıfıra vuruyorlar diye oğlum," diye ağlamıştı annesi. "Bundan sonra senin yapacağın saçını yeniden uzatmak olacaktır Francisco. Çünkü her biçimde onlara karşı durmalıyız." Babası bunu söylerken erkeklerin saç uzatmasından nefret ettiğini unutmuşa benziyordu öfke içinde. Saçlarını yeniden keseceklerini bilerek Francisco uzatmaya başlamıştı. Ama bir karşı emir bu harekete son vermişti o arada. Irene Beltran ise o zamana kadar meleksi bir korunma içinde yaşamıştı. Bunun nedeni onun aptallığı ya da karşı düşünceleri değildi. Sadece kendi çevresinin olağan kuralları böyleydi. Annesi ve aynı sosyal sınıfın öteki kadınları gibi kibar semtlerin sakin ve düzenli dünyasına, yazları deniz kıyısı tatillerine, kır evlerine, kışları da kayak pistlerine sığınıyordu. Hoş olmayan gerçekleri görmezden gelmeyi, bunları bir hata gibi yorumlamayı öğretmişlerdi ona. Birkaç kez duran bir otomobilden fırlayan adamları bunların yoldan geçen birilerinin üstüne atlayıp onları araca tıktıklarını görmüştü. Uzaklarda yakılan kitapların ateşlerini seçmişti. Kanalın sularında yüzen cesetler olduğunu fark etmişti. O kadar. Kimi geceler tankların geçtiğini, gökyüzünde çınlayan helikopter gürültülerini duyardı. Yola inip açlıktan bayılan insanlara yardım ettiği olmuştu. Nefretin rüzgarı çevresinde esmekteydi. Ama onu sarmalayamıyordu. Çünkü yetiştirildiği o yüksek duvarların arkasında yaşamayı sürdürüyordu. Ne var ki duyarlı bir kızdı ve morga girmeye karar verdiği zaman üstün varoluşunu değiştirecek bir adım attığını biliyordu. Sonradan bütün karabasanlarını dolduracak kadar çok ceset gördüğü, bugüne dek hiç ölü görmemişti. Derken büyük buzdolabının önünde Duru, uzaktan bakıldığında sarı saçlı o kızı Evangelina'ya benzetmişti. Ama birkaç kişi ile birlikte çengeli asılı o cesede yaklaştığında kızın yüzünü tanıyamadı. Korku içinde bu bedende derin çizgiler, yüzünün yanık, ellerinin kesik olduğunu gördü. Evangelina değil, bakma hiç. Francisco yalvararak onu uzaklaştırmaya, ona sarılmaya, onu kapıya doğru sürüklemeye çalışıyordu. Ama kendisi de Irene kadar perişan olmuştu. Morg'da geçirdikleri tüm zaman sadece yarım saatti. Ama çıktıklarında Irene Beltran artık aynı insan değildi. Ruhunda derin çatlaklar açılmıştı. Francisco onun ağzından hiçbir söz çıkmadan da bu gerçeği anlamıştı ve onu rahatlatmak için bir çare aradı. Onu motosikletine bindirdi ve birlikte dağlara doğru yola çıktılar. Oraya sık sık gider piknik yapardı. Kırlarda yedikleri yemek tartışmalarına bir çözüm getirmişti ve sıra lokantanın hesabını ödemeye geldiğinde her ikisi de kırlarda güneş altında geçirdikleri bu saatlerden sonra kendilerini mutlu hissediyorlardı. Kimi zamanlar buraya gelmeden eve uğrayıp Chloe'yi de alırlardı. Genç kız, yaşlılarla yaşayıp sadece yaşlılar hastanesinin bahçesinde gezinen köpeğinin içgüdülerini yitirip sersem olacağından korkuyordu. Onun için böyle açık alanlarda koşmak Cleo'ya iyi geliyordu. İlk gezilerinde zavallı hayvan korku içinde alıyordu uzun yolu. Kulaklarını indiriyor, gözlerini korkuyla kısıyor, motosiklette her ikisinin arasına büzülüyordu. Ama zamanla bu iş onun da hoşuna gitmeye başladı ve her motor sesi onu çıldırtmaya başladı. Sahibesine sadıktı. Üçü motosikletin tepesindeyken sirk gösterisine çıkmış tiplere benzerlerdi. Irene uçuşan uzun etekleri, şalları, püskülleri, rüzgara dağılan uzun saçlarıyla oturur, köpek ortalarına biner, Francisco da yiyecek sepeti ile dengeyi kurmaya bakardı. O kocaman doğal park kentin tam ortasına kilitlenmişti. Girişi kolaydı ama pek az kişi dolaşırdı burada. Pek çok kişi buranın varlığından bile habersizdi. Francisco kendini buranın sahibi gibi hissederdi ve canı doğa fotoğrafı çekmek istedikçe buraya gelirdi. Yazları insanı susatan o tepeler, hazanda altın rengi manolyalar, sincapların yuva yaptığı çınarlar, kışında sessiz, geniş dallar bulurdu burada. İlkbaharda ise park binbir değişik yeşille canlanır, çiçeklerin arasında uğul uğul böcekler dolaşır, çiçeklenen tepeler, içi içine sığmayan kökler, doğanın damarlarından taşan öz sularla yeniden doğardı. Derenin üzerindeki bir köprüyü geçerler ve egzotik bitki örnekleri olan tarlaların arasından ilerleyerek bir patikaya tırmanırlardı. İlerledikçe bodur bitkiler artar, bunların ilk yaprakları göz alır, kunt yapılı çamlar, zarif okaliptüsler çoğalırdı. Öğle güneşinin sıcaklığı sabahın çiğlerini buharlaştırır ve havaya hoş bir nem bulutu yükselirdi. Tepeye vardıklarında bu büyüleyici yerin tek sahipleri olduğu hissine kapılırlardı. Gizli köşeleri biliyorlar, ayaklarının altındaki kenti incelemek için nirengi noktalarını tanıyorlardı. Kimi zaman aşağılarda sis yoğunlaşırsa tepenin etekleri derin bir köpük içinde yitiyor ve onlar kendilerini una bulanmış bir adanın üstünde sanıyorlardı. Işıltılı günlerde ise trafiğin o sonsuz gümüşü kurdelesini izliyorlar, ses onlara uzak bir çağlayanmış gibi yansıyordu. Kimi yerde yapraklar öyle sık, koku öyle yoğundu ki insanın başını döndürüyordu. Her ikisi de tepeye yaptıkları o kaçamakları değerli bir giz gibi paylaşıyorlardı. Önceden kararlaştırmasalar bile buradan kimseye söz etmiyorlardı. Burayı kendilerine saklamak istiyorlardı.